Sizi birisi affetmiş olsa bile bir de Allah'ın hakkı var. Allah Azze ve Celle'nin de affetmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle bazen tamamen affedebilir, bazen de suç büyük olduğu zaman kısmen de bu dünyada cezasını çektirir. Namusu kirletilen Müslüman kadınlar, Filistin'deki, Irak'taki, Afganistan'daki kadınlar, haklarını helal etseler bile bir de Allah'ın hakkı var, Kur'an'ın hakkı var. Allah Azze ve Celle bir kısım Müslümanların günahının bağışlanması, bir kısmının derecesinin yükselmesi, bir kısım gafillerin, cahillerin uyanması için Allah Azze ve Celle böylesi musibetlerin başımıza gelmesine müsaade eder. Başımıza gelenler kefaret-i zunuptur. Günahlarımızın kefaretini ödüyoruz. Allah Azze ve Celle tamamının kıyamet gününe kalmaması için rahmetiyle muamele ediyor aslında.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahümme amin.
Kıymetli kardeşlerim, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğullarına Melik'ten erzak almak üzere tekrar onları göndereceği zaman hepiniz aynı kapıdan girmeyin evlatlarım demişti. 10 oğlu gelmişler. 11. oğlu olan Bünyamin'i de istiyorlar. Ve daha evvelden sabıkalı olduklarından dolayı Hazreti Yusuf'u kuyuya attıklarından dolayı babaları onlara güvenmiyor. Ama başka çaresi de yok. Çünkü memlekette kıtlık başlamış. Ve sadece devlet hazinesinde buğday var, erzak var, başka yerde mevcut değil. Hazreti Yusuf'un kontrolünde olan devletin hazinesi 7 yıl boyunca bol bol yağmurun yağmış olduğu o 7 sene boyunca bol bol erzak depolamışlar. Ve şimdi ise millete satıyorlar. İşte ondan dolayı herkes her taraftan, ta Filistin'den, Suriye'den, Ürdün'den Mısır'a kadar gelip oradan erzak almak zorunda idiler. Hazreti Yakup oğullarına güvenmiyorsa da Yine de mecburdu çünkü erzağa ihtiyaçları vardı. Size diyordu güvenmiyorum aslında. Yusuf'u teslim ederken ne kadar güvenmişsem gene o kadar güvenirim. Yani o zaman güvenmemiştim. Korkmuştum, vermek istememiştim. Mecbur kalmıştım, utanma belası vermiştim. Neden bize güvenmiyorsun demiştiniz. Beni utandırmıştınız, beni mecbur etmiştiniz. O zaman Yusuf'u size teslim etmiştim. 1000 defa pişman oldum teslim ettiğime. Şimdi nasıl güvenebilirim size Bünyamin'i, Yusuf'un öz kardeşini? Yusuf'u sevmeyen sizler şimdi de Bünyamin'i sevmiyorsunuz. Yusuf'a yaptığınız gibi bir şeyi Bünyamin'e yapma ihtimaliniz de var. Fakat evlatları yüklerini açtıkları zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın onların verdikleri paraları gene o erzakların içine koyduğunu gördüklerinde ey babamız demişlerdi. Bak gördün mü çok iyi bir insan bu melik. Çok iyi bir insan, verdiğimiz parayı geri bize teslim etmiş. O yüzden sen artık bize güvenmelisin dediler. Bu insana güvenilir ve bunun için buna değer dediler. Babalarını ikna etmeye çalıştılar. Hazreti Yakup Aleyhisselam onların bütün konuşmalarına rağmen güvenmiyordu ve sizinle asla göndermem ama dedi. Bir tek şartla gönderirim. Etrafınız çevrilmedikçe eşkıya tarafından, yolda, dağda, bayırda giderken eşkıya çevirmedikçe Bünyamin'i terk etmeyeceksiniz. Bünyamin'i kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana bunun için söz verirseniz ancak o zaman teslim ederim size. Allah namına söz vereceksiniz dedi, yemin edeceksiniz dedi. Yemin ettiler, Allah namına söz verdiler. Etrafları kuşatılmadıkça Bünyamin'i geri getirecekler, babalarına teslim edeceklerdi. O şekilde geldiler. Hazreti Yusuf'un yanına geldiler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam öz kardeşi Bünyamin'i gördüğü zaman onu bağrına bastı. Diğerlerini belli etmedi. Onu bir kenara çekti. Bazı rivayetler şöyle söyler. Kardeşlerine, tabi onlar Yusuf'u tanımıyorlardı. Onlara bir yemek ikram etti. İkişer ikişer oturun dedi. Maksadı onlar 10 kişiydiler. 10 kişi ikişer ikişer oturacak ve Bünyamin yalnız kalacaktı. İşte o zaman Bünyamin ağlamış ve keşke benim de kardeşim Yusuf olsaydı da ben de onunla beraber yan yana otursaydım demişti. İşte tam o sırada Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşinin yanına almıştı. Senin yanına ben oturayım ister misin dedi. Koskoca devletin başbakanından daha üstün bir makamda olan bir insan. Yanında ben oturayım ister misin? Tabii ki istedi Bünyamin. Sonra onları yine ikişer ikişer odalara dağıttı. Uyumaları için. Yine Bünyamin yalnız kalmıştı. Onlar daima aslında hala ders almamışlardı ve Bünyamin'i hala dışlıyorlardı. Yusuf'u dışladıkları gibi şimdi de öz kardeşi Bünyamin'i dışlıyorlardı. Ve yine Bünyamin yalnız kaldı ve Yusuf onu yanına aldı, kendi odasına aldı. Koklaya koklaya sabaha kadar onun yanında, kendi yanında kalmasını sağladı, kardeşini kokladı, öptü. Artık kocaman adam olmuştu her ikisi de. Sordu, sen dedi evli misin? Evet dedi Bünyamin. Kaç çocuğun vardır dedi. 10 tane oğlum var dedi. İsimleri nedir diye sorduğunda, kardeşim bir Yusuf vardı dedi Bünyamin. Kayboldu çocukken, küçükken benim abim. O kayboldu, ben hep onun adına benzer isimler koydum dedi. Yusuf'u hatırlatan, Yusuf kelimesinden müştak olan, o kök harflerinden alınmış olan isimler koydum. Yusuf'u hatırlatsın diye bana. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam herhalde daha fazla dayanamamış ve onu açıklamıştı. Ben senin kardeşin Yusuf'um dedi. Ve artık üzülme onların yaptıklarına, artık her şey ortaya çıkacak yakında. Fakat biraz daha sabredeceksin. Zaten Hazreti Yusuf'u tanıdığı zaman Bünyamin artık onun yanında kalmak istiyordu. Ondan uzaklaşmak istemedi. Artık onun yanında kalacak, hem huzurlu olacak, hem kardeşine kavuşmuş olacak, hem de öbür kardeşlerinden kurtulmuş olacaktı. Çünkü öbür kardeşleri hala Yusuf'a yaptıkları gibi Bünyamin'e de zulümler yapmaya devam ediyorlar. Onu hala ayrı tutuyorlardı. Sanki kardeş değilmiş gibi. Halbuki babaları aynıydı. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i yanına bu şekilde alıkoydu. Fakat bunlar yakında geri dönecek gideceklerdi. O zaman ne olacaktı? Yusuf belki 20-25 yıl sonra kavuşmuş olduğu kardeşini yeniden mi kaybedecekti? Yeniden mi kaybedecekti? Kısa bir süreliğine mi kardeşiyle beraber olacaktı? Onu düşünüyordu. Ne yapacaktı? Onları açıklamak da istemiyordu. Henüz daha şartları uygun görmüyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Diğerlerini anlatmayı uygun görmüyordu. Ben size kardeşinizim, hatırladınız mı beni? Bana yaptığınızı hatırladınız mı demeyi uygun görmüyordu. Herhalde şartlar daha oluşmamıştı. Mutlaka bir şey düşünüyordu ki açıklamıyordu. Allah Azze ve Celle işte onun muradını bildiğinden dolayı ona bir yol gösterdi. Allah Azze ve Celle bundan sonraki kısımda ona temas eder. Hazreti Yusuf'un kardeşi Bünyamin yanında alıkoymak için Allah'ın Yusuf'a göstermiş olduğu çare neydi? Ne yapmalıydı ki Bünyamin yanında kalmalıydı? Diğer kardeşleri de meseleden haberdar olmadan, bilmeden, Yusuf'un Yusuf olduğunu anlamadan Bünyamin nasıl orada kalabilirdi? İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberine bir yol gösterdi. Bir keyit, bir tuzak, bir hile gösterdi. Ama bu hile şeriatın, İslam'ın kabul ettiği bir hileydi. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği bir hile. Allah'ın kabul ettiği bir hileydi bu. فَلَمَّا جَحَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ Onların yüklerini hazırlattığı zaman yeniden yani onları ağırladı, onlara izzet ikramda bulundu. Sonra onları gönderecek artık. Yüklerini hazırlattı. Doldurun bunların heybelerini dedi, hayvanlarını yükletti. İşte o zaman ce'ale sikayete fî rahli ahî. Kardeşinin yükünün içerisine su tasını koydu. Es-sikaye. Normal bir su tası değil demek ki. Elif lam ile geldiğine göre belirli bir su tası. Kendisinin su tası olması icap eder. Kendisi melikin yardımcısı. Kendisinden hatta melik deniliyor ara sıra. Aziz deniliyor. Kendisi de yani melikten sonra ikinci adam. Hatta Tevrat'tan, Talmud'dan öğrendiğimize göre o kadar güçlüydü ki o memlekette. Kaynaklar diyor ki padişahı devirecek kadar güçlüydü. O kadar güçlüydü ki, o kadar yetkiliydi ki bugün bir başbakanda o yetkiyi göremezsiniz. Bir cumhurbaşkanında o yetkiyi göremezsiniz. O kadar yetki vardı elinde. İşte fakat yine de bazı meselelerde melikin kanunlarına bağlı kalmak zorundaydı. İşte Allah Azze ve Celle onu ondan korumak için, melikin kanunlarına bağlı kalmaktan korumak için Allah ona bir yol gösterdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendi sikayesini, kendi su tasını onun heybesinin içine koydu. Sümme ezzene muezzin. Sonra bir münadi, bir tellal seslendi. Bağırdı onlara. Eyyetuhel ayr, innekum mesarikun dediler. Ey kafile, siz hırsızsınız dediler. Ey kafiledekiler, ey 11 kardeş, Yakub'un oğulları, sizler hırsızsınız diye onlara açıkça böyle ithamda bulundular. Bu ağır itham karşısında şaşırmışlardı. Biraz evvel kendilerine memleketin ikinci adamı tarafından izzet ikramda bulunulmuştu. Biraz evvel sarayda büyük izzetlerde, ikramlarda bulunulmuş olan bu insanlar için böyle bir laf duymak ne kadar acıdır. Size birisi mesela güzel şeyler ikram edecek, güzel şekilde sizi ağırlayacak, kendi evinde mesela büyük bir zengin, sonra siz evden çıkıp giderken sizi bir tas çalmakla suçlayacak. Ya da hizmetçiler sizi o şekilde suçlayacaklar. Ey hırsızlar diyecekler, nasıl olursunuz? Ne kadar ağır bir durumdur bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin bu şekilde itham edilmesini istedi mi? Acaba kendisi böyle bir talimat mı verdi münadiye? Böyle sesten mi dedi acaba onlara? Ey hırsızlar de dedi mi acaba Hazreti Yusuf? Böyle bir delil elimizde mevcut değil. Böyle bir şey söylememiş olma ihtimali yüksek. Fakat tas kayboldu dediyse zaten o zaman münadi de onlara seslenirken hırsız diye seslenmiş olabilir. Bunu kendiliğinden yapmış olabilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle bir talimat vermemiş olabilir. Aslında öyle bir talimat verseydi de yanlış olmazdı.
Her ne kadar belki zahiren bakıldığı zaman bu bir iftira gibi geliyor insana. Bu insanlar hırsızlık yapmış insanlar değiller. Fakat Hazreti Yusuf adamına öyle söylettiyse yahut Hazreti Yusuf'un adamı bu şekilde onlara seslendiyse ve Yusuf da buna seslenmediyse neden onlara sarık diyorsun, hırsızlıkla itham ediyorsun demediyse o zaman Yusuf Aleyhisselam bu iftiraya razı olmuş olmaz mı? Onların hırsız olmadığını bildiği halde ona seslenmeyecek olursa, onların bu şekilde itham edilmesine sessiz kalırsa o zaman zulme iştirak etmiş olmaz mı? Yahut da o zulme sessiz kalmış olmaz mı? Allah Azze ve Celle elbette ki bunları biliyor. Hazreti Yusuf da biliyor. Hemen neden böyle söylediniz demiyor, onlara kızmıyor. Onlar hırsız değildirler demiyor. Hakikatte düşünecek olursanız onlar bir yönden de hırsız değil midirler? Hırsız bir mal çalana da demiyor gerçi. Fakat insan çalan da hırsız değil midir? Hem insan maldan da kıymetli değil midir? Aslında onlar yıllar evvel hırsızlık yapmadılar mı? Hazreti Yusuf'u babalarından çalmadılar mı? Babalarına zulmetmediler mi? Yusuf'a zulmetmediler mi? Aslında onlar hırsız değiller mi? Hakikatte hırsızdılar. Belki de Hazreti Yusuf Aleyhisselam ondan dolayı onlara o şekilde söylendiğinde seslenmemiştir. Zaten hırsızdılar çünkü bir evladı babasından çalmışlardı. Annesinden çalmışlardı. Diğer öz kardeşinden çalmışlardı. Hiçbir suçu günahı olmayan bir insanın birilerine satmışlardı. Mal gibi satmışlardı Yusuf'u. Yahut da onlar satmadıysa bile sonradan satılmıştı Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Onu kuyudan çıkaran adam tarafından başka bir yerde satılmıştı. Aslında bütün bunların hepsi bir zulüm değil miydi? Yapmış oldukları şeyi belki Hazreti Yusuf Aleyhisselam affetmiş olabilir. Kendi namına olan kısmını affetmiş olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin de hakkı var. Bir de Hakkullah var. Kulların hakkı olduğu gibi Allah'ın da bir hakkı var. Mesela nasıl ki bir insan bir insanı öldürse, kendisi hakkını bağışlasa, öldürülen kimse mesela dirilmiş olsa, hakkımı bağışlıyorum dese, yahut da o öldürülen kimsenin akrabaları davacı olmasalar, biz affettik deseler bile devlet affetmez, yine de belli bir ceza verir. Çünkü devletin kanunlarına karşı gelmiştir aynı zamanda. O sadece bir insanı öldürmemiştir. Aynı zamanda devlete de isyan etmiş. Kanunlara da karşı gelmiştir. O yüzden ondan dolayı da mahkum edilir. Belki davacı olsalar 20-30 sene hapis verilir. Belki idam edilir. Fakat davacı olmadıkları zaman belki bağışlanacaktır ama yine de belki birkaç ay yattıktan sonra bağışlanacaktır. Çünkü devletin de bir hakkı var, milletin de bir hakkı var. Ona da karşı gelmiş, onu da çiğnemiş. Yeryüzünden milletin içerisinde anarşi meydana getirmiştir. İşte ondan dolayı bir cezalandırılma yine de haktır. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendi hakkını helal etmiş olsa bile o kardeşlerine bir de Allah'ın hakkı var. Çünkü tertemiz olan bir çocuğu çaldılar, kuyuya attılar. Babalarına zulmettiler, bir peygamberin kalbini kırdılar. Bir peygamberi 25 sene ağlattılar. Bir peygamber ağlaya ağlaya gözleri kör oldu. Elbette ki hem babanın hakkı var, hem ananın hakkı var, hem Yusuf'u seven akrabalarının hakkı var. Herkesin hakkı var, Yusuf'un da hakkı var. Yusuf bir tek kendi hakkını helal edebilir. Allah'ın hakkını nasıl helal edecek? Milletin hakkını nasıl helal edecek? Babasını, anasının haklarını nasıl onlara bağışlayabilecek? İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle onların bir şekilde böyle az da olsa bir ceza ile cezalandırılmalarını takdir buyuruyordu. Bunu Allah gösteriyordu Yusuf'a. Bu şekilde davranacaktı Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Normalde eğer kardeşinin bundan haberi olmuş olmasaydı, kardeşine zulmetmiş olurdu Yusuf Aleyhisselam. Ama daha ve zaten kardeşine tembih etmişti. Ben senin kardeşinim ve böyle bir şey yapacağım, haberin olsun. Seni suçlayacağım. Fakat sen bil ki ben senin kardeşinim. Onlar gitsinler buradan ve sen benimle kalacaksın. İşte bunu bildiğinden dolayı Hazreti Yusuf'un kardeşi Bünyamin de rahat bir şekilde bunu kabul edecektir. Hem o zalimlerden kurtulmuş olacak. Kardeşi, abisi Yusuf'un yanında kalmış olacak. Bu şekilde hem de onlara bir ceza verilmiş olacak. yaptıklarına karşılık küçük de olsa bir ceza ile cezalandırılmalılar ki ahirete kalmasın. Kıymetli kardeşlerim, demek ki sizi birisi affetmiş olsa bile bir de Allah'ın hakkı var. Allah Azze ve Celle'nin de affetmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle bazen tamamen affedebilir, bazen de suç büyük olduğu zaman kısmen de bu dünyada cezasını çektirir. Bu ümmet mesela eğer tövbe istiğfar etmiş olsa bile, yaptıklarından gerçekten tövbe etseler bile, Yusuf'un kardeşleri henüz daha tövbe etmiş de değiller ayrıca. Onu da belirtmek lazım. Cezayı hak etmiş durumdalar hala. Çünkü daha henüz daha tövbe etmiş değiller. Ama bu ümmet mesela 3 asırdan beri uyumuş olan bu ümmet tövbe istiğfar etse, ya Rabbi hata ettik deseler, ya Rabbi döndük deseler, ya Rabbi kendi medeniyetimizi özledik deseler, ya Rabbi yeniden asr-ı saadeti özlüyoruz deseler, ya Rabbi kalbimizdeki dünya sevgisinden kurtulduk deseler, bizi yeniden eskisi gibi eski haşmetli günlerimize döndür ya Rabbi deseler, yeryüzünde hakim idik düne kadar, mahkum olduk, azizdik, zelil olduk, hata ettik, şimdi hatamızdan döndük ya Rabbi, yeniden İslam medeniyetini kurmak istiyoruz deseler, bunun için canımızı malımızı vermeye hazırız deseler, faaliyet yapmaya hazırız ya Rabbi deseler, yine de o günahlarından çekeceklerdir bir miktar. İşte birinci dünya savaşı da odur, şimdiki yapılan zulümler de odur, dünyanın her tarafından Müslümanların kanının akmasının bir sebebi de odur. Asırlarca uyumuş olmanın bedelidir bunlar aynı zamanda. Hem geçmiş atalarımızın günahlarını ödüyoruz, hem de kendi günahlarımızın bedelini ödüyoruz. Görevini yapmayan atalarımızın. Demek ki sadece tövbe etmekle de bazı insanların, bizim üzerimize hakkı olan insanlar bize haklarını helal etseler bile, demek ki bir de Allah'ın hakkı var. Neden benim kitabımı terk ettiniz? Allah Azze ve Celle böyle söylediği zaman, o zaman haklı değil midir? Siz sadece belki dünya sevgisini kalbinizden attınız. Fakat onun dışında ne yaptınız? Geçmişte dün benim kitabımı terk ettiniz. Benim kitabımı mehcur bıraktınız. Asırlarca benim kitabımı mehcur bıraktınız. Benim kitabımı bazı kısımlarını aldınız, bazı kısımlarını almadınız. İşte o kitap sizden hesap soracak. Eğer bir kısım insanlar bize haklarını helal etseler bile, Iraklı Müslümanlar bize hakkını helal etse bile, burada mektebe gidemeyen kız çocuğu hakkını helal etse bile, görevini yapmamış olan Müslümanlara hakkını helal etse bile, hakkını savunmayan Müslümanlara, yeni bir nesil meydana getirmek için gayret göstermeyen tembel ve korkak Müslümanlara hakkını helal etse bile, Filistin'de kafası kopartılan, eli ayağı kopartılan çocuklar ve kadınlar haklarını helal etse bile, namusu kirletilen Müslüman kadınlar, Filistin'deki, Irak'taki, Afganistan'daki kadınlar haklarını helal etseler bile, bir de Allah'ın hakkı var, Kur'an'ın hakkı var. Ya o ne olacak? Onun mutlaka bir kefareti olacaktır. Başımıza gelenler kefareti zunuptur. Günahlarımızın kefaretini ödüyoruz. Allah Azze ve Celle tamamının kıyamet gününe kalmaması için rahmetiyle muamele ediyor aslında. Onun lütfu da hoştur, kahrı da hoş. Bir taraftan azaptır, diğer taraftan da aslında bir lütuftur. Kahrında da bir hoşluk vardır, bir cihetten de lütuf sayılır. Çünkü tamamının kıyamet gününe kalması durumunda halimiz daha da kötü olur. Bu dünyada da azap çekeceğiz ki belki kıyamet günü bağışlanalım diye. Bu dünyada da ızdırap çekeceğiz. Bu dünyada da zulümlere uğrayacağız. Ta ki belki kıyamet gününde biraz günahımız azalmış olsun diye. Bir taraftan bunun için, yani kefaret olarak, bir taraftan da uyanmamız için, bir taraftan görevini yapmış olan Müslümanların derecelerinin yükselmesi için, Allah Azze ve Celle bir kısım Müslümanların günahının bağışlanması, bir kısmının derecesinin yükselmesi, bir kısım gafillerin, cahillerin uyanması için Allah Azze ve Celle böylesi musibetlerin başımıza gelmesine müsaade eder. İşte Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin de başına gelmesine müsaade ediyor. Evet, Yusuf hakkını helal etmiştir. İsterse onlara ceza da verebilir. ben Yusuf'um ve siz bana bunu yaptınız deyip onlara gereken cezayı en ağır şekilde de verebilir. Ve buna hakkı da vardır. Fakat Hazreti Yusuf onu yapmak istemiyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin de hakkı var. Ve zaten bu yolu gösteren de Allah'tır. Biraz sonraki ayetlerde de göreceksiniz. Biz diyor Kur'an-ı Kitne'li Yusuf, biz ona bu yolu gösterdik. Bu yolu biz gösterdik Yusuf'a. Demek ki Allah Azze ve Celle aslında bu yolu gösteren o olduğuna göre onların kefaretlerine, onların günahlarına kefaret olsun diye de göstermiştir. Ve işte bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların heybelerinin doldurulmasını emrettikten sonra kendi tasını götürdü, sikayesini. Kendisi orada bir aziz idi, bir başbakandan daha yetkiliydi. Kendi özel tasını götürdü, kardeşinin heybesine, Bünyamin'in heybesine koydu. Ve işte ondan sonra da müezzine yani münadiye, tellala seslenir, söyle dedi. Söyle bakalım bunlardan mıdır hırsız? Bak bakalım benim tasım kaybolmuş, mutlaka bunlardandır. Bunlardan birisi almıştır. Ve işte o zaman ey sariklar diye hitap etti münadi onlara. Bu ağır bir ithamdı. Henüz daha ellerinde bir delil de mevcut değildi. Delil olmadan aslında bir insan itham etmek doğru olmazdı. Fakat hakikatte bunlar zaten sarık idiler. Zaten bunlar dün Yusuf'u çalmış hırsızlardılar. O yüzden henüz daha bu tası çaldıkları belli değilse de, henüz daha zanlı durumunda iseler de bugünkü ifadeyle. Ama aslında bunlar geçmişten bir hırsızlıkları var. İşte ondan dolayı bunlara hırsız denilmesine Hazreti Yusuf seslenmedi. Kalu dediler ki o zaman bu ithamın karşısında Yusuf'un kardeşleri, Yusuf'u tanımayan kardeşleri ve akbalu aleyhim maza tefkidun döndüler ve dediler ki ne kaybettiniz, neyi arıyorsunuz? Yani siz bize nasıl hırsız dersiniz demediler. Hemen o kelimeyi kullanmadılar. O kadar ağır başlı vakarlı davranıyorlardı ki çünkü bunlar bir peygamberin çocuklarıydılar. Hemen neyi çalmışız ki demediler. Çalma ifadesini bile kullanmak istemediler. Böyle bir şeyi kendilerine zaten yakıştırmıyorlardı. Ne kaybettiniz ki dediler. Yani belki de kaybetmişsinizdir demek istiyorlardı. Neyiniz çalındı ki demek bile istemediler. Belki de yani kaybetmişsinizdir. Hele bir söyleyin bakalım neyi kaybetmişsiniz dediler. Yani bizden birinde çıksa bile belki de kaybolan bir şeydir, yanlışlık da olmuştur. Yahut da belki de şöyle bakarız sağa sola buluruz size veririz demek istediler. Ne kaybettiniz, neyi arıyorsunuz dediler. قَالُوا نَفْقِدِ سُوَعَ الْمَلِكِ Dediler ki biz Suva el-Melik'i arıyoruz. Melik'in tasını arıyoruz. Suva kelimesi tas manasına da gelir, ölçek manasına da gelir. Melik'in ölçeğini arıyoruz. Hükümdarın ölçeğini. Aslında o hükümdarın ölçeğiydi ama Hazreti Yusuf'a teslim edilmişti. Çünkü artık devletin başında Yusuf vardı. Yusuf'a teslim edilmişti terazi. Yusuf'a teslim edilmişti ölçek. Onunla ölçüyordu erzakları insanlara verirken. Bazı rivayetler böyle söylüyor. Yahut da tas da olabilir bu. Hazreti Yusuf'un belki su içtiği, Melik'in hediye ettiği tası. Fakat artık o aslında o Yusuf'un olmuştu. Evet aslında Melik'e ait olabilir. Geçmişte Melik'e aitse de şimdi artık Yusuf'a aittir. Onun için yine de diyorlardı ki Suva el-Melik, hükümdarın suasını arıyoruz. Onu kaybettik dediler. Aslında bir bakıma da ölçek manasıyla ele alınacak olursa Melik'in ölçeği demek, Melik'in miyarı, Melik'in ölçek olarak kabul ettiği insan demek manasına da gelebilir yani. Aslında şunu söylemek istemiş de olabilirler. Eğer meseleyi biliyorduysa o münadi, Hazreti Yusuf ona her şeyi anlattıysa ama belli etme ha diye tembih ettiyse aslında bunlar hırsızdırlar. O yüzden sen bunlara hırsız diye seslenebilirsin. Ama onlar tas çaldıklarından dolayı değil. Aslında onlar beni çaldıklarından dolayı hırsızdırlar. İşte o manada Suva el-Melik, Melik'in ölçüsü, yani Hazreti Yusuf devletin ölçüsüydü. Hazreti Yusuf Aleyhisselam devletin adil bir ölçeğiydi. Devlette adaleti tesis ediyordu. O bir ölçek gibi görev görüyordu. O bir teraziydi. Devletin terazisi gibiydi. Adaletle muamele ediyordu. İşte o manada Suval Melik, Melik'in suvağını, yani aslında Hazreti Yusuf'u kastetmiş olabilirler. Yani biz Aziz'i arıyoruz. Yani sizin kuyuya attığınız Yusuf'u arıyoruz. Sizin çaldığınız Yusuf'u arıyoruz aslında. Daha sonradan Suval Melik olan Yusuf'u. Siz onu Yusuf olarak biliyorsunuz. Biz ise onu Aziz olarak biliyoruz. Siz onu Yusuf olarak biliyorsunuz. Biz ise onu hükümdarın ölçüsü olarak biliyoruz. Devletin adaletli terazisi olarak biliyoruz. İşte biz onu arıyoruz. Sizin adam yerine koymadığınız, öldürmek istediğiniz, sonra da kuyuya attığınız o Aziz'i arıyoruz biz. Eğer böyle söyleseydiler, ne kadar acayip olurdu, öyle değil mi? Onlar ne arıyorsunuz dediklerinde, sizin çaldığınız Aziz'i, Yusuf'u arıyoruz deselerdi, nasıl olurlardı acaba? Kafalarına kurşun yemiş gibi olmazlar mıydı? Siz nereden biliyorsunuz o meseleyi derlerdi herhalde. Belki de kim düşer bayılırdı. Belki ödleri kopar idam edileceklerini düşünürlerdi. Demek ki Melik'in haberi olmuş, bizi idam edecek derlerdi belki de. Belki ödleri kopacaktı. Öyle söylemediler. Biz dediler Melik'in tasını arıyoruz. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِمْ لُبَعِيرٍ وَاَنَ بِهِ زَعِيمٍ Dediler ki kim onu getirecek olursa ona bir himlu ba'ir var. Ona bir deve yükü var. Deve yükü erzak vereceğiz yani fazladan. Yani biz aramadan, bulmadan, hırsız ortaya çıkartmadan eğer kendisi getirecek olursa biz ona bir deve yükü erzağı fazladan vereceğiz, ödül vereceğiz dediler. Yani bırakınız tekdir etmeyi, tavtif edeceğiz dediler. Yani bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın, aramak zorunda bırakmayın, getirin. Eğer içinizden birisi bu işi yapmışsa getirin dediler. Ve enne bihi zaim dedi müezzin olan. Onların, o askerlerin yetkilisi, onların komutanı olan kişi. Ben dedi buna vekilim. Ben buna kefilim dedi. Eğer dedi getirecek olursanız o melikin tasını, size bir deve yükü erzak fazla vereceğim. Ben buna kefil oluyorum dedi. Kanutallah. Dediler ki Allah Allah. Tallahi ifadesi aslında yemin ifadesidir. Biz Türkçe'de de bunu kullanırız. Vallahi billahi tallahi deriz bazen. Vallahi ve billahi ikisi de kasem içindir. Tallahi de kasem içindir. Üç tane kasem harfi var yani. Vav, be ve te. Fakat vav ile be'de taaccüp manası yoktur. Vallahi dediğiniz zaman hayret ifadesi yoktur. Sadece Allah yemin olsun ki demiş olursunuz. Billahi dediğiniz zaman da aynı şekilde yine hayret ifadesi yoktur. Yani hayret içerisinde vallahi dememişsinizdir. Normal bir şekilde yemin ediyorsunuz demektir. Ama tallahi de bir de taaccüp manası var. Yani Allah Allah nasıl bir laf bu manasında. Tallahi Allah yemin olsun ki yani bu nasıl laf? Böyle bir şey bize nasıl beklersiniz? Tallahi lekad alimtum ma ci'na linufsida fil ard dediler. Dediler ki Allah yemin olsun hayret bir şey. Allah Allah nasıl bir şey bu? Nasıl bize bunu söylersiniz demek yani? Bize biraz evvel ikramda bulundu Aziz. Memleketin reisi biraz evvel bize ikramda bulundu. Bizi evinde ağırladı. Şimdi bize nasıl bunu söylersiniz? Allah Allah dediler. Bizim gibi adamlar böyle bir şey yapabilir mi? Bizden nasıl böyle bir şey beklersiniz? Tallahi bir de böyle tercüme etmek mümkün yani. Allah Allah demek yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bildiniz ki dediler. Siz daha evvel buraya birkaç defa geldik gittik. Bizden muhatap oldunuz. O zaman anlamışsınızdır mutlaka bizim böyle insanlar olmadığımızı. Bizim yeryüzüne fitne fesat çıkarmak için gelmediğimizi. Anlamışsınızdır mutlaka dediler. Bu ayetten anlaşılıyor ki hırsızlık yeryüzünde ifsattır. Yeryüzünü ifsat eder. Demek ki birileri hırsızlık yaptığı zaman o memlekette fitne fesat bitmeyecektir. Daima düşmanlık hasıl olacaktır. Demek hırsız aynı zamanda yalnızca bir insanın malını almış olmuyor. Bir insanı malından etmiş olmuyor. Bir insanı belki fakir duruma düşürmüş olmuyor sadece. Bir insanın hakkını yemiş olmuyor sadece. Aynı zamanda yeryüzünde fitne ve fesat çıkartmış oluyor. Demek ki Bir memlekette hırsızlık olduğu zaman o memlekette fitne ve fesat var demektir. İşte onu o manada dediler ki biz yeryüzünde fitne fesat çıkarmaya mı geldik? Siz bizi gördünüz, bizi tanıdınız, böyle insanlar olmadığımızı bildiniz dediler. Yani burada birkaç gün beraber kaldık. Belki birkaç hafta beraber olduk. İnsanın halinden belli olmaz mı? Bizi tanımadınız mı? Biz bir peygamberin çocuklarıyız. Belki bunu söylemediler bu şekilde. Ama lekad alimtum dediler. Bildiniz ki dediler. Muhakkak ki siz bildiniz, bizi tanıdınız. Belki babalarından bahsetmemiş olabilirler ama en azından demek ki onlar onları tanıyacak kadar beraber olmuşlar. Ve dediler ki biz böyle bir şey için gelmedik. Ve mekunne sariqin. Biz hırsızlardan da değiliz. Böyle bir şey yapacak değiliz, böyle insanlar değiliz dediler. Kalu dediler ki o zaman Yusuf'un adamları فَمَا جَزَاءُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَذِب۪ينَ Eğer yalancıysanız sizde bunun cezası nedir? Eğer yalan söylüyorsanız, eğer hakikaten içinizden birisi çaldıysa o zaman bunun cezası size göre nedir? Bunlar ta Filistin topraklarından kalkmış gelmiş olan kimseler. Bu olay Mısır'da cereyan ediyor. Bunlarsa Filistin'den gelmişler. Filistin'in peygamber Hazreti Yakup, Yusuf'un babası ve Hazreti Yakup'a verilen şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı. Hazreti İbrahim'in oğlunun oğlu olan Yakup. İbrahim'in şeriatına tabi. Ve onu soruyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve onun adamı. Sizlere de bunun hükmü nedir söyleyin o halde. Eğer içinizden birisi çaldıysa siz ne yaparsınız hırsıza? Hazreti Yakub'un yani Hazreti İbrahim'in şeriatını soruyorlardı. Sizde diyordu, Melik'in kanununa göre davranmıyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Demek ki istediği kimseye onların şeriatınca hüküm verebilecek bir makamdaydı. Size göre böyle bir suçun cezası nedir? Çünkü mutlaka her devlette, her millette, her dinde, her şeriatta mutlaka hırsızlığın bir cezası vardır. İşte onu soruyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Eğer yakalandıysanız, içinizden birisi yakalanırsa o zaman cezası nedir? Bunu soruyordu. Çünkü öyle hüküm verecekti. Demek ki Hazreti Yusuf istediği zaman kralın kanunlarını bırakıp Allah'ın şeriatına göre hükmedebilecek bir makamda imiş. Hazreti Yakub'un İbrahim'in şeriatına göre hükmedebileceği bir makamda bulunuyormuş. Bu noktayı gözden kaçıranlar dikkat etsinler. Yıllardan beri bu noktayı görmek istemedi bazı kimseler. Kendilerini Hazreti Yusuf'a benzettiler. Biz de işte falan filan makamlara geldiğimiz zaman Yusuf'a benzemiş oluyoruz dediler. Halbuki hiçbir zaman Hazreti Yusuf'un makamına gelmiyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam istediği kimselere, istediği şeriata göre hüküm verebiliyor. Soruyorsan hangi peygambere tabisin? Onlar işte biz Yakub'un oğullarıyız. Yakub'un şeriatına tabi izledikleri zaman tamam diyebiliyor. O halde size o şeriata göre hüküm vereceğiz. Siz o milletin o millettensiniz madem o halde öyle. Hazreti Peygamber'e Efendimiz'e verildiği gibi değil yani. Eski peygamberlere kısmi şeriatlar veriliyordu. Her memlekete bir peygamber geliyordu. Farz-ı misal İstanbul'un peygamberi başka, Adana'nın peygamberi başka, Mersin'in peygamberi başka. Her kabileye bir peygamber geliyordu. Ve o peygamberlerin kiminin şeriatı kiminden farklıydı. İşte ondan dolayı sormak icap ediyordu. Ama şu anda durum böyle değil. Peygamberimiz tüm insanlığa gönderilmiştir çünkü. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiştir çünkü. Peygamberimiz bütün asırlara kıyamete kadar gönderilmiş. Kur'an da bütün asırlara kıyamete kadar gönderilmiştir çünkü. Ondan dolayı bugün öyle bir mesele söz konusu olamaz. Bugün belki başka dinden olanlara bu soru sorulur. Peygamberimiz de mesela iki Yahudi zina ettiği zaman soruyordu. Sizin şeriatınıza göre ey Yahudiler, Tevrat'ın şeriatına göre bunun hükmü nedir? Onlar sakladılar önce. Çünkü Tevrat'ta da bunun hükmü rejim idi. Sakladılar fakat Peygamberimiz ortaya çıkardı. Kaldır elini dedi. O kısma geldiği zaman Yahudi elini koymuştu Tevrat'ın üzerine, kapatmıştı o hükmü görünmesin diye, rejmedilmesin diye. Fakat kaldır elinden dediler, kaldırmak zorunda kaldı. Altında rejim yazılıydı. Demek ki Peygamberimiz de soruyordu. Sizin şeriatınıza göre bunun hükmü nedir? İşte bu esasına bakacak olursanız en özgür devletin uygulamasıdır. Bundan daha fazla özgür olan bir devlet nizamı gösterin. Böyle bir nizam gösterin. Yeryüzünün hangi devletinde soruluyor, senin dinine göre bunun hükmü nedir? Sorulmuyor. Onlar bir kanun koymuşlar. Ona göre hükmediyorlar. Halbuki o kişi başka bir dinden olabilir. Siz laik kanunlar koymuş olabilirsiniz. Halbuki adam mesela ben İslam kanunları istiyorum, bana öyle hükmedin diyor olabilir. Yahut da Yahudidir mesela, bana Yahudi şeriatınca hükmedin diyor olabilir. Hindudur mesela adam, ben kendi dinime göre mes'ulüm diyebilir. Bu gibi meselelerde bazı konularda en azından onun dinine göre, onun şeriatına göre hükmedilen devlet var mıdır bugün? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de böyle bir devlet kurmuştu. Yahudilere Yahudi şeriatınca hükmedilen bir devlet. Onlara İslam kanunlarını dayatmıyordu Hazreti Peygamber. Yahudilerin kanunlarının uydurma olduğunu bildiği halde. Tevrat'ın 7 asır, Hazreti Musa'dan 7 asır sonra yazıldığını bildiği halde. Uydurmalarla dolu olduğunu bildiği halde. Bugün siz de elinize alsanız Tevrat'ı, yalanlarını, dolanlarını hemen görebilirsiniz. Allah'a ve peygamberlere nasıl iftiralarla dolu olduğunu görebilirsiniz. Bunu peygamberimiz bildiği halde yine de soruyordu. Madem ki Yahudisiniz, hürmet ediyorum. Sizin dininize göre size hükmedeceğim. Sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Şimdi Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu nizamı beğenmeyenler, özgürlüğü getiriyoruz diyenler, demokrasi diyenler Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu böyle bir özgürce nizamı kurmuşlar mıdır? Yahudi de olsa, Müslüman da olsa, Hindi de olsa aynı kanun. Adam Yahudidir mesela, kendi dinine göre evlenmek istiyor, neden karışıyorsunuz? Adam Müslümandır mesela, kendi dinine göre evlenmek istiyor, neden karışıyorsunuz? Adam Müslümandır mesela, diyelim ki bir takım bir suç işlemişse, diyelim ki gelip de kendi teslim olmuşsa, mesela benim suçum benim dinimde böyledir dese, senin dininde madem ki odur, o halde öyle hükmedebiliriz denilemez mi acaba? İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara soruyordu. Sizden birisi hırsız ise bunun cezası size göre nedir? Çünkü siz Filistin'in insanlarısınız ve siz Hazreti Yakub'un şeriatına tabisiniz. Onlar dediler ki قَالُونَ جَزَاءُهُمْ مَنْ بُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُهُ. Dediler ki onun cezası bizde kimin heybesinde bulunursa, yükünün içinde bulunursa kendisidir cezası. Çalan kişi kimin malını çaldıysa onun yanında köle olur yani. Yahut da mahkum olur, bir yıl ona hizmetçilik yapar. Bazı rivayetler bir sene olduğunu söylüyor. Demek Hazreti Yakub'un yani Hazreti İbrahim'in şeriatında demek ki böyleymiş. Hırsızlığın hükmü el kesilmesi değil ya da hapis değil. Hırsızlığın hükmü demek ki bir yıl alıkonulması, kimin malını çaldıysa onun yanında onun hizmetçisi olmasıymış. Ceza olarak böyle cezalandırılıyormuş. Dediler kezalike nezzi zalimin. İşte biz zalimler, hırsızları böylece cezalandırıyoruz bizim memleketimizde dediler. İşte bunun üzerine onlardan bu sözü aldıktan sonra onları böyle konuşturan da Allah'tır. Allah Azze ve Celle onlara şöyle söylemelerine müsaade etmedi. Onlar mesela bizde bunun hükmü budur diyeceklerine bizdeki hükmü boş ver ey aziz, ey melik, sen senin kanunlarına göre nasılsa öyle hükmet de diyebilirlerdi. Sizin memleketinizde kanun neyse öyle hükmet de deselerdi olurdu. Ama Allah Azze ve Celle öyle söyletmedi. Çünkü öyle söyleyecek olsaydılar o takdirde Bünyamin Hazreti Yusuf'un yanında kalmamış olacaktı. İşte onun için Allah onlara böyle söyletti. Bizdeki cezası budur dediler. Ve işte biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. İşte bunun üzerine bu sözü onlardan aldıktan sonra فَبَدَى بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخ۪يهِ Hazreti Yusuf kardeşinin heybesini, yükünü, tasını, odaki kapları, kacakları aramadan evvel, yani Bünyamin'in heybesini aramadan evvel öbürlerininkini aradı önce. Onlardan başladı. Direkt gitse Bünyamin'inkini açsa baksaydı o zaman şüphelenceklerdi. Herhalde bunu siz koymuşsunuz diyeceklerdi. O yüzden önce diğerlerini aradı, aradı, aradı, bulamadı. En son Bünyamin'in heybesini aradı. Onun içerisinden çıkardı. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَ مِنْ وِعَاءِ اَخِيهِ Sonra o sikayeyi, o tası kardeşinin heybesinden çıkardı. Burada ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَ buyurulmuş, ثُمَّ اسْتَخْرَجَهُ buyurulmamıştır. Yani سُوَعَ الْمَلِكِ bulmamış da hükümdarın tasını değil de Hazreti Yusuf'un sikayesini, tasını bulmuşlar onun heybesinde. Böylece Hazreti Yusuf'un malı olmuş oluyor Bünyamin. Çünkü Yusuf'un malını çaldığına göre Yusuf'un yanında kalacak. Eğer Melik'in tasını çalmış olsaydı, eğer Hazreti Yusuf Bünyamin'in heybesine Melik'in tasını koydurmuş olsaydı, o takdirde durum değişecekti. O zaman Melik'in kanununa göre belki hükmedecekti Melik. Melik kendi kanunlarına göre hükmedecekti. Yahut da en azından o Bünyamin Melik'in yanında kalacaktı, Yusuf'un yanında kalmayacaktı. Çünkü Melik'in tasını çalmış olacaktı o durumda. İşte öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle buyurur ki, müennes sirasıyla Sual Melik'i değil de o Yusuf'un sikayesini onu çaldı. Onu çıkardı o kardeşinin heybesinden. Böylece Yusuf'un tasını çalmış oldu ve Yusuf'un yanında kalmak zorunda kaldı. Kezelge kibneli Yusuf. İşte biz Yusuf'a böylece bir hile gösterdik. Böyle bir hile caiz olan bir hiledir. Bu aslında hile kelimesi Arapçada çare bulmak manasında. Her ne kadar burada metinde keyd kelimesi geçiyorsa da İnnehum yekeydûne keyde ve ekeydû keyde ayetlerinde olduğu gibi onlar tuzaklar hazırlıyor, hileler yapıyorlar. Ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum ayetinde olduğu gibi burada da keyd ifadesi kullanılmış, kidme buyurulmuş. Ben, yani biz bu şekilde Allah Azze ve Celle biz derken kendisini kastediyor. Kendiyle beraber Yusuf da işin içinde olduğundan dolayı biz ifadesi daha uygun düşmüştür. O yüzden kiddu değil de kidme buyurulmuştur. Ben böyle tuzak kurdum değil de biz böyle tuzak kurduk, böyle hile yaptık buyurulmuştur. Bu şekilde bir keyt helal olan bir keyttir. Çünkü bu durumda Hazreti Bünyamin için iyi bir şey olmaktadır. Yusuf'un yanında kalacaktır. Zaten kendisi meseleyi bilmektedir. Bu şekilde bir keydin zararı yoktur. Bu bir iftira değildir. Çünkü zaten Bünyamin buna razı idi. Bünyamin zaten onun yanında kalmak için buna razı olmuştu. Yusuf onu bildiğinden dolayı böyle yapmıştı. Ama eğer mesela birisi birisine iftira atsa, onun razı olmadığını bildiği bir şey yapsa, mesela bir polis diyelim ki bir evi aramaya girdiği zaman, mesela ev sahibine iftira atmak için evin bir yerine mesela porno film bıraksa, yahut da bir tarafa bir silah bıraksa, bir tarafa mesela bir esrar bıraksa, cehenneme gidecektir, Allah'a bunun hesabını verecektir. Masum insana iftira atacak olursa hesabını Allah'a verecektir. Öyle bir şey yapmamış ve buna razı olmayan, namuslu bir insana böyle iftira atacak olursa onu sevmediğinden dolayı, ama siyasi görüşünü sevmediğinden, ama aralarında şahsi bir mesele olduğundan dolayı, her neden olursa olsun böyle bir iftira atacak olursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Ama burada Bünyamin razıdır. Böyle bir ifade, böyle bir keyit, caiz olan bir keyittir. Bazı durumlarda hile yapmak caiz olur. Ama bizim Türkçedeki hile değil. Bizdeki hile sahtekarlık manasında. Arapçada hile kelimesi ise çare bulmak manasındadır. İslam'ı kabul ettiği hile şer'iye denilen şer'i, yani kanuna uygun hileler vardır. Mesela Hazreti Eyüp aleyhisselam çok hastalanmıştı da, sabır küpü olan Eyüp çok hastalanmıştı, vücudu çok perişan olmuştu, kimse yanına yaklaşamıyordu, herkes kendisini terk etmişti, yalnız karısı kalmıştı yanında. O kadar vefakar, cefakar bir kadındı ki dayandı, dayandı, sonunda o da pes etti. Yaklaşamaz olmuştu Hazreti Eyyub'a. İşte o zaman o da uzaklaşınca bazı rivayetlere göre Hazreti Eyyub onu yanına çağırmıştı bir seferinde. Kadın gelmeye çekilmişti. İşte o zaman Eyyub çok sinirlenmişti. Dedi ki iyileştiğim zaman sana cezanı vereceğim. 100 değnek vuracağım sana demişti. Halbuki kadıncağız aslında iyi bir kadındı. Temiz, namuslu ve fedakar bir kadındı ama yorulmuştu nasıl olduysa. Bir defasında böyle bir gaflete düşmüştü. Allah Azze ve Celle de Hazreti Eyyub'a şifa verdi. Şifa bulduğu zaman o zamana kadar ellerini kaldırmayan, sabreden Eyyub ellerini kaldırmış ve ya Rabbi bana şifa ver demişti. Artık karın bile yaklaşmıyor bana. Artık bana çok acı dokundu ya Rabbi. Beni bu durumdan kurtar artık demişti. Allah da bu kadar sabretmiş adam, ellerini kaldırmamış, hemen beni bu hastalıktan kurtar dememiş adama şifa vermez mi? Bu kadar sabretmiş, ondan sonra ellerini kaldırmış kimseye şifa vermez mi? Şifa vermişti. Sonra artık adağını yerine getirmesi gerekiyordu. Öyle söylemişti, hani söz vermişti Allah'a. İyileşirsem 100 değnek vuracağım demişti sana, karısına. Halbuki kadın iyi bir kadındı. Allah Azze ve Celle Hazreti Eyyub'a yol gösterdi. Dedi ki 100 tane çer çöp topla, incecik çöpleri topla, 100 tane bir deste yap. Onunla bir defa karına vur. Hem sözünü tutmuş olursun, bu şekilde hem de karına zulmetmemiş olursun, karının acıtmamış olursun. Allah Azze ve Celle böyle bir yol gösterdi. Çünkü Hazreti Eyyub, ben şu kadar kalınlıkta bir değnekle sana vuracağım dememişti nasıl olsa. İşte ondan dolayı bu şekilde bir hile, bir çare caiz idi. Anlatılır, İmam-ı Azam'a bir adam gelmiş. Demiş ki ey imam, sen imamsın, bana bir çare göster. Ben karımla kavga ettim bu gece. Gece vakti gelmiş adam. Ben karımla kavga ettim. Karım benimle konuşmuyor. Ben de dedim ki eğer benimle konuşmazsan sabah ezanı oluncaya kadar, benimle konuşmazsan sabah ezanı okunana kadar ya da sabah vakti girene kadar benimle konuşmazsan 3 talakla boşsun benden dedim. Kadın, karım da inat etti, benimle konuşmuyor. Sabah namazı yaklaştı. Karım elden gidecek. Ey imam dedi, sen bana bir yol göster. Alim sensin dedi. O büyük alim, İmam-ül Azam olan Ebu Hanife adama dedi ki bir rivayete göre, git dedi karını kızdıracak bir laf söyle. Mesela bugünkü ifadeyle hani, işte sen şöyle şöyle bir adamın kızı değil misin? Senin anan şu değil mi? Senin baban bu değil mi de? Kadını kızdır dedi. Adam gitti öyle yaptı. Kadın kızdı da konuşmaya başladı. Sen nasıl benimle böyle konuşursun dedi. İftira atıyorsun bana dedi. Benim anam öyle değil, babam şöyle değil dedi ve konuşmuş oldu. İmamın gösterdiği çare, çare oldu. Bir başka rivayette adama demiş ki, git mahallenin müezzinini geceleyin uyandır. Gecenin saat 2'sinde, 2'sinde, 3'ünde mesela. Git mahallenin müezzinini uyandır. Sabah namazı mesela saat 5'te oluyorsa diyelim, sen saat 3'te, 4'te müezzine de ki ezan oku de. Karım elden gidiyor yoksa de. Ezan okusun müezzin, kadın da ezanı duyunca konuşmaya başlar nasıl olsa. İşte o zaman sen de dersin ki, aldattım seni, bu gerçek ezan değil. Bu sahte ezandı dersin, kadın da konuşmuş olur, bu inadından vazgeçer, konuşmuş olur ve böylece boş düşmüş olmaz. Böylesi yollar, böylesi hileler, caiz olan hilelerdir. Bunlar kanuna uygun, İslam kanunlarına uygun olan hilelerdir. Bunlar Allah'a kandırmak manasında olan hileler değil. Mesela zekat vermemek için bir insanın hile yapması. Mesela diyelim ki bugün kendisini zengin sınıfına girdiyse, bir sene sonra kendisine zekat farz olacak demektir. Havli havalen gerçekleştiği zaman, yıl dolduğu zaman zekat kendisine farz olacaktır. Mesela zekat vermemek için yıl dolmadan diyelim ki bir hafta evvel, 10 gün evvel, bir ay evvel bütün malını hanımının üzerine geçiriverse yıl dolmamış olduğundan dolayı zekat kendisi vermeyecektir. Hanımı da aynı şekilde yapsa, yıl dolmadan o da bir hafta evvel tekrar kocasına devretse o da zekat vermeyecektir. Bu şekilde ölünceye kadar devam edebilirler. Hiç zekat vermemiş olurlar. İşi kitabına uydurmuş olurlar. Ama kitaba uymuş olmazlar. Bu Allah'ı kandırmaya çalışmak demektir haşa. Böyle bir şey mümkün müdür? Böyle bir hile hile değil. Bu hile adamı cehenneme götüren bir hiledir. Buna benzer hileler caiz değil. Ama demin misalini verdiğim tarzda olan işte birisi Kur'an'da zikrediliyor. İmam-ı Azam'ın misali de kitaplarda anlatılan, ondan gelen rivayetlerde zikrediliyor. Demek ki bu tarz hileler caizdir. Allah Azze ve Celle işte Hazreti Yusuf'a da böyle bir hile göstermişti. Bu hilede bir haramlık söz konusu değildi. Çünkü zaten davacı olan Hazreti Yusuf'tur. Ve sanık durumunda olan da kardeşi Bünyamin'dir. Zaten Bünyamin de buna razıdır. Dolayısıyla ortada mesele yoktur yani. Onun için bu hile caiz olan bir hileydi. Kezalike kitneli Yusuf, işte biz Yusuf'a böylece bir yol gösterdik. Buradaki kitne ifadesi bir hile öğrettik manasında da olabilirse de böyle bir yol gösterdik manasında da anlaşılmalı. Mâ kâne liye'huz ehâhum fî dînil melik. Hazreti Yusuf'un melikin dinine göre kardeşi Bünyamin'i alıkoyması, alması başka türlü mümkün değildi. İlle en yeşâ Allah, Allah isterse başka. Allah'ın dilemesi durumunda başka. Başka türlü Hazreti Yusuf kardeşi Bünyamin'i alıkoyamayacaktı. Çünkü melikin kanunları başkaydı. Melikin kanununa göre öyle bir insan belli bir süre hapsedilmesi gerekiyordu. Fakat o durumda Hazreti Yusuf'a bir faydası yoktu. Kardeşine de zulmetmiş olacak, hapse attırmış olacaktı boş boşuna. Onun için Allah Azze ve Celle böyle bir yol göstermişti Hazreti Yusuf'a. Kardeşinin yanında kalmasını istiyorsan o zaman böyle yap. Ve bu şekilde aslında kendisini açıkça ortaya koymuş olsaydı acaba bunlara gerek olmasaydı olmaz mıydı? Demek ki henüz vakti saati gelmemişti. Demek ki bu bir müddet daha devam etmeliydi. Demek Hazreti Yusuf Aleyhisselam henüz daha kendisinin bu şekilde Yusuf olduğunu demek ki tüm insanlara ilan etmemeliydi. Demek öyle gerekiyormuş o günün şartlarında. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki melikin dinine göre. Kıymetli kardeşlerim buradaki din kelimesine dikkat ediniz. Bütün müfessirlerin de ifade ettiği gibi buradaki din kelimesi kanun manasındadır. Dinil melik yani melikin hükümdarın dini yani hükümdarın kanunu demek oluyor ki kanun din demektir. Demek ki bir milletin dini onların kanunudur. Demek ki onlar eğer Allah'ın dışında Allah'ın talimatları prensipleri dışında eğer bir takım kriterleri, prensipleri kabul edecek olurlarsa o dinden olmuş olurlar. Allah Azze ve Celle açıkça burada ifade ediyor. Melikin dinine göre, halbuki burada kastedilen kanundur. Melikin kanununa göre ama Allah melikin kanunu demiyor. Halbuki kanun kelimesi de Arapçadır. Kanun kelimesini kullanabilirdi. Fi dinil melik yerine fi kanunil melik diyebilirdi. Fi kavaninil melik diyebilirdi. Melikin kanunlarına göre diyebilirdi. O da Arapçaydı. Ama Allah Azze ve Celle din ifadesini kullanıyor. Melikin dinine göre demek isteniyor ki ey müminler siz her ne kadar kanunları dinden ayrı bir şey zannetseniz de Allah katında öyle değil. İşte Allah bizatihi bunu reddediyor. Siz namazı, zekatı, orucu din olarak görüyorsunuz belki. Fakat başka kanunları din olarak görmüyorsunuz. Onlara din karışmaz zannediyorsunuz. Hırsıza nasıl bir ceza vereceğinize din karışmıyor zannediyorsunuz. Mirası taksiminize dinin karışmadığını zannediyorsunuz. Siz belki kendi kafanıza göre dini anlıyorsunuz. Dini dar bir manada anlıyorsunuz. Siz sadece ibadetleri din zannediyorsunuz. Siz sadece namazı, zekatı, orucu, siz sadece saçı, sakalı, başörtüsünü din zannediyorsunuz. Halbuki din bütün hayatınızı kapsar. 24 saatinizi içine almak için gelmiştir. İbadet kelimesi 24 saati içine alan bir kelimedir. Siz helal yolla para kazandığınız zaman da ibadet etmiş olmuyor musunuz? Allah'ın helallerine, haramlarına dikkat ederek çalıştığınız zaman bu ibadet olmuyor mu? Onu ibadet olarak neden sayıyorsunuz? Eğer ibadet yalnız namaz, zekat ise o zaman o çalışmayı neden ibadet sayıyorsunuz? Aynı şekilde kanunlar da dindir. Dolayısıyla herkes dikkat etmek zorundadır. Din anlayışını değiştirdiler. Kur'an'daki din değiştirildi. Kur'an'daki din anlayışı, din kelimesinin manası, bu kelimenin kavram manası, ıslahi manası değiştirildi. Din deyince sadece namaz, zekat, oruç akla gelmeye başladı. Halbuki din hayatınızın tamamıdır. Doğumunuzdan ölümünüze kadar, ceza hukukunuzdan savaş ve barış hukukuna kadar, mirasın taksimine kadar, hırsıza vereceğiniz cezaya kadar, zinaya vereceğiniz cezaya kadar, kısasa kadar bütün meseleler dinin içerisindedir. Ya dinidir ya da gayri dinidir. Ya dine uygundur yahut da uygun değildir. Yani o meselede din bir şey dememiş zannetme. O meselede din mutlaka bir şey demiştir. Ya ona uyarsın ya uymazsın. Uyduğu zaman dine uymuş olursun. Ona uymadığın zaman da, başka bir kanuna uyduğun zaman da, işte o zaman hangi duruma düştüğünü sen kendin düşün. Allah Azze ve Celle dinil melik ifadesini kullanmıştır. Melikin dini, melikin kanununa melikin dini demiş. Demek ki kanun dindir. O halde dini bize yanlış öğretmişler demek ki kıymetli kardeşlerim. Din dendiği zaman akla ibadetler gelmiş. Ahlakla ilgili bir takım prensipler gelmiş. Cennet, cehennem gelmiş akla. Hep böyle şeyler gelmiş akla. Böyle şeyler öğretmişler. Din diye bize bunu öğretmişler. Halbuki din hayatın içinde ne varsa hepsi. Din her şeye karışır. Allah kainatın sahibidir. Allah senin hayatına karışır. Allah senin toplumuna karışır. Allah senin dünyana karışır. Sadece namazı emretmemiştir Allah. Bütün hayatla ilgili kanunları koymuştur Allah. Ve Allah madem ki kainatın sahibi benim, benim dediğim olmalı demiştir. İşte buradan anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle başka bir kanuna din ifadesini kullanıyor. Başka bir din diyor. Melikin dini. Demek ki falanın dini. Filanların dini. Halbuki biz onlara bugün din demiyoruz. Filanın kanunu diyoruz. Halbuki Kur'an din diyor. Dikkat edin diyor. Bu bir dindir diyor. İşte onu Melik'in dinine göre alıkoyamıyordu. Melik'in kanununda başka bir kanun vardı. Ama Hazreti Yusuf'un işine yaramıyordu o kanun. Ve Allah Azze ve Celle burada aynı zamanda şunu da söylemek istiyor. Mekan ifadesi, yani başka türlü olmazdı manasına geldiği gibi, kralın dinine göre, kanunlarına göre Bünyamin'i alıkoyamazdı manasına geldiği gibi, aynı zamanda şu manaya da gelir. Kralın kanunlarına göre onu alıkoyması Yusuf'a yakışacak şey değildi. Kralın kanunlarına uyması Yusuf'a yakışmazdı. Çünkü bunlar Hazreti Yakub'un çocuklarıydılar. Hazreti Yakub'un şeriatına uyması gerekirdi. Ve Hazreti Yusuf'un bir peygamberin demek ki başka Allah'ın kanunu varken başka kanunlarla hükmetmesi o peygambere yakışmaz. İşte burada da bu mana ifade olunuyor. Hazreti Yusuf'un başka kanunlara uyması Hazreti Yusuf'a yakışmazdı. Bugün Müslümanlar Allah bir şey demiş olduğu halde eğer bulundukları memleketlerde mesela kanun başka bir şey diyorsa onlar Allah'ın dediğini değil de kanunun dediğini yerine getirmektedirler. Ve Allah Azze ve Celle işte burada demektedir ki eğer o kanun Allah'ın kanunlarına uygun değilse onun dediği şekilde hükmetmeniz, o makama gelmeniz size yakışmamaktadır. Nasıl ki Yusuf'a yakışmazdı, size de yakışmaz. Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu nizamı beğenmeyenler, özgürlüğü getiriyoruz diyenler, demokrasi diyenler Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu böyle bir özgürce nizamı kurmuşlar mıdır? Böyle bir nizam gösterin yeryüzünün hangi devletinde soruluyor, senin dinine göre bunun hükmü nedir? Bir milletin dinin onların kanunudur. Demek ki onlar eğer Allah'ın dışında, Allah'ın talimatları, prensipleri dışında eğer bir takım kriterleri, prensipleri kabul edecek olurlarsa o dinden olmuş olurlar. Siz belki kendi kafanıza göre dini anlıyorsunuz. Dini dar bir manada anlıyorsunuz. Siz sadece ibadetleri din zannediyorsunuz. Siz sadece namazı, zekatı, orucu, siz sadece saçı, sakalı, başörtüsünü din zannediyorsunuz. Halbuki din bütün hayatınızı kapsar. İşte burada da bu mana ifade olunuyor. Hazreti Yusuf'un başka kanunlara uyması Hazreti Yusuf'a yakışmazdı. Bugün Müslümanlar Allah bir şey demiş olduğu halde eğer bulundukları memleketlerde mesela kanun başka bir şey diyorsa onlar Allah'ın dediğini değil de kanunun dediğini yerine getirmektedirler. Ve Allah Azze ve Celle işte burada demektedir ki eğer o kanun Allah'ın kanunlarına uygun değilse onun dediği şekilde hükmetmeniz, o makama gelmeniz size yakışmamaktadır. Nasıl ki Yusuf'a yakışmazdı, size de yakışmaz. Bir peygambere yakışmadığı gibi peygamberin izinden gidenlere de yakışmaz. Nasıl ki o peygamber Allah'ın dediği varken kralın dediğine uymamalıydı, ona yakışmazdı. Siz de öyle olmalısınız ey müminler. Allah bir şey demişse Allah'ın dediğine uymalısınız. İşte Kur'an bunu buyurduktan sonra nerfe'u derecati men neşe buyurur. İşte biz böyle istediğimiz kimseleri derece derece yükseltiriz. İşte Yusuf böylece yükseltildi. Ve fevka kulli zî ilmin alîm. Ve her bir ilim sahibinin üstünde daha ilim sahibi olan birisi vardır. Sonunda da Allah vardır. Bütün ilim sahiplerinin üzerinde Allah Azze ve Celle vardır. İşte Hazreti Yusuf'un bile düşünemediği noktaları yani Allah düşünür. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Yusuf'a yol gösterir. Eğer Yusuf Aleyhisselam'ın bu planında şöyle bir aslında açık nokta vardı. Eğer mesela onlara sorduğunda sizde bunun hükmü nedir? Eğer sizden birisi hırsız ise ona nasıl bir ceza vermemizi istersiniz? Sizde bunun hükmü nedir diye sorduğunda onlar eğer deselerdi mesela bizim kanunlarımızı boş verin. Biz buradayız madem, buranın kanunları geçerlidir. O halde bize öyle hükmedin deselerdi, bu plan suya düşmüş olacaktı. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden buyurur ki, her bir ilim sahibinin yani Yusuf'un da üzerinde ben varım, Yusuf'un da düşünemediği noktaları ben düşündüm, ben hallettim. Onların öyle cevap vermemesini sağladım. Onlara böyle cevap verdirten de bendim. Kalu dediler ki o kardeşleri in yesrik fakat seraka ehun lehu min kabil. Dedi ki onlar şöyle dediler eğer bu Bünyamin çaldıysa zaten bundan evvel de kardeşi vardı bunun bir tane yani Yusuf'u kastediyorlardı. Bunun öz kardeşi vardı o da çalmıştı zaten daha evvel dediler. Bazı rivayetler şöyle bir olaydan bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam daha küçük çocukken kendisinin annesinin babası dedesi yani annesinden taraf dedesi putperest imiş. Demek ki Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam'ın dininden değilmiş. Yusuf'un dedesi anasından taraf dedesi. Putperest imiş ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bir gün onun putunu almış, çalmış ve kırmış atmış. İşte o olayı belki kastetmiş olabilir. Onu söylüyor olabilirler burada. Yusuf da daha evvel çalmıştı diyerek. Bunun kardeşi diyorlar konuşurken de. Kardeşimiz de demiyorlar. Bunun kardeşi, daha evvel bir kardeşi vardı, o da çalmıştı diyorlar. Hala kardeş değil gibi konuşuyorlar. Hala aynı ahlaka sahipler. Aradan 25 sene geçmiş ama ahlakları değişmemiş. Ve bir başka rivayet daha var bununla ilgili. Hazreti Yusuf'un halası, Yusuf'u büyüten odur. 8-10 yaşlarına kadar o büyütmüştü, çocuğu olmuyordu. Ve Hazreti Yakup'un da çok çocuğu olduğu için bir tanesini almıştı kız kardeşi. Yusuf'un halası, Yusuf'u beslemiş, büyütmüştü. Yusuf o kadar güzeldi ki halası onu bırakamıyordu. Bir gün babası, yani Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam geldi. Artık dedi, Yusuf'u almak istiyorum, ben de dayanamıyorum dedi. Yusuf'u çok özlüyorum, çok seviyorum, dayanamıyorum dedi. Onu bana verir misin artık kardeşim deyince, kız kardeşi veremedi. Dedi ki, bana biraz müsaade et de birkaç gün daha yanında kalsın hele. Kadın bir tuzak düşünüyordu aslında. İşte o zaman şöyle bir tuzak yapmıştı kadın. Kendisi Hazreti İshak'ın soyundan geldiği için, onun kızı olduğundan dolayı Hazreti İshak'ın beline sarmış olduğu kuşağı onda idi. Ona teslim edilmişti. Ailenin büyüklerinden olduğu için babanın kuşağını o taşıyordu. Ve o kuşağı Yusuf'un beline doladı. Yusuf daha ufak bir çocukken. Yusuf'un beline doladı. Sonra dedi, babamın, İshak'ın, İshak Aleyhisselam'ın kuşağı kayboldu. Arayın bunun dedi. Kutsal emanet, bir peygamberin kuşağı. Aradılar, aradılar, Yusuf'un belinde buldular. Yusuf'un halası Yusuf'a böyle bir keyif yapmıştı. Yusuf yanında kalsın diye. İşte o zaman Yusuf güya sanki hırsız durumuna düşmüş ve Yusuf Aleyhisselam da onun yanında kalmak zorunda kalmıştı. Ve onun kölesi gibi olmuştu adeta. Böyle bir rivayet de aktarılır. Ama tabi burada şunu düşünmek lazım. O zaman Yusuf Aleyhisselam daha çocuk, akıl bali bile değil. Dolayısıyla akıl bali olmayan insan nasıl olur da cezalandırılabilir? O tür hükümler elbette ki büyükler, akıl bali olanlar için geçerlidir. Hazreti Yusuf daha o zaman çocuk olduğundan böyle bir ceza ile böyle bir cezanın verilmiş olması uygun düşmez. Her ne ise böyle bir şey söylediler. Eğer bu çaldıysa dediler, zaten bunun kardeşi de Yusuf da çalmıştı. Yusuf Aleyhisselam onların bu lafını duyduğu zaman فَاَسَرَّهَا يُوسُفْ ف۪ي نَفْسِ içinde gizledi bu lafı. Çok zoruna gitti. Ama belli etmedi. Gizledi içinde. وَلَمْ يُبْدِهَ لَهُمْ ve onları açığa vurmadı. Siz benim hakkımda böyle mi konuşuyorsunuz? Ben ne zaman çalmışım? Ne zaman hırsızlık yaptım ben demedi. O zaman her şey ortaya çıkardı. Henüz daha ortaya çıkarmanın zamanı gelmemişti. O yüzden açığa vurmadı. قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانَا İçinden dedi ki, siz çok kötü bir durumdasınız. Siz dedi, hem zamanla Yusuf'u çalan hırsızlarsınız, hem beni çaldığınız zamanında, şimdi bir de beni hırsızlıkla itham ediyorsunuz. Günah üzerine günah işliyorsunuz. Entum dedi, şerrum mekâne. Sizin konumunuz, konum yönünden çok kötü bir durumdasınız. Şu anda sizin konumunuz Bünyamin'in durumundan daha kötü. Eşer durumdasınız. Çok çok daha şerli bir durumdasınız. Vallahu a'lamu bima tasifun. Allah dedi, sizin vasfede geldiklerinizden, onları Allah çok iyi bilmektedir. Sizin attığınız bu iftiraları, bu laflarınızı Allah çok iyi bilmektedir. Beni neyle itham ediyorsunuz? Beni nasıl vasıflandırıyorsunuz? Allah bunları çok iyi bilmektedir. Kâlu ya eyyuhel aziz. Dediler ki, baktılar ki artık çare yok. Bünyamin'in heybesinden çıkmış, Bünyamin orada alıkonulacak. Dediler ki, ya eyyühen aziz, ey aziz dediler, Hazreti Yusuf'a söylüyorlar. Daha evvel o Yusuf'a saldıran kadın vardı ya, Züleyha ya da Zeliha ya da Rail, her neyse. O kadının kocasını Kur'an aziz diye bize anlatıyordu, hatırlayın. Yani bir bakıma hani başbakan gibi, maliye bakanı gibi bir makam sahibiydi. Burada da aziz diyorlar Yusuf'a. Aslında aziz Allah'ın isimlerindendir, el aziz. Yani hükmüne karşı gelinmesi mümkün olmayan demek. Öyle güçlü ki yani Allah, onun hükmüne karşı gelmek mümkün değil. O azizdir. Vallahu azizun zuntikam. Allah ona karşı gelinmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, hiçbir zaman mağlup olmayandır. İşte burada da o manaya yakın, aziz diyorlar, o kadar güçlü ki demek Hazreti Yusuf, o kadar güçlü ki ona karşı gelmek mümkün değil. İşte o yüzden dediler ki, ey aziz, ya eyyuhel aziz, inne lehu eben şeyhan kebira. Bunun bir babası var, şeyhu kebirdir dediler. Yaşlı bir insandır bunun babası dediler. Yakub'u söylüyorlardı. Çok yaşlıdır. Fakuz ehadene mekâne. Bizden birini bunun yerine alsan olmaz mı dediler. Bu Bünyamin babası bunu çok sever. Bunun kardeşini de çok severdi. Kardeşi kayboldu Yusuf. Kayboldu. Şimdi bunu seviyor Yusuf'un yerine. Şimdi biz babamıza söz verdik. Etrafımız çevrilmediği müddetçe onu sana sağ salim geri getireceğiz dedik. Söz verdik babamıza. Yusuf'u teslim etmedik. Yusuf'u kuyuya attık. Şimdi bunu böyle yapacak olursak babamız katında rezil oluruz dediler. Bunu alma. Bizden birini onun yerine al. Bizi onun yerine köle yap ama bunu yapma. Babamız bize ne laf söyler sonra dediler. Zaten sabıkalıyız geçmişten. Allah'ın göstermiş olduğu bu yol öyle güzel bir yoldu ki hem Bünyamin'in kalbi kırılmıyordu, hem Bünyamin Yusuf'un yanında kalmış oluyordu, hem de bunlar bir miktar da olsa tazir edilmiş oluyorlar, azarlanmış oluyorlar, cezalandırılmış oluyorlar. Yusuf'u daha evvel çaldıklarından dolayı sarik olarak isimlendirilmiş oluyorlar. Bu dünyadayken de bir miktar ceza çekmiş oluyorlar. Bütün günahları ahirete kalmamış oluyordu. Hem de aynı zamanda babalarına verdikleri sözü de yerine getirmiş olacaklardı. Çünkü babalarına demişlerdi ki, etrafımız çevrilmediği müddetçe, gücümüz yettiği müddetçe sana getireceğiz Bünyamin'i. Ama şu anda artık güçleri yetmiyordu. Çünkü karşılarında bir aziz vardı. Bir devlet başkanı vardı karşılarında. Ondan kurtarmaları mümkün değildi kardeşlerini. İşte o yüzden Hazreti Yakub'a da mahcup olmayacaklardı bu şekilde. Ey babamız biz ne yapalım? Devletin başkanı aldı elimizden biz ne yapalım diyebileceklerdi. Ve bizi onun yerine atsana dediler. İnne nerake minel muhsinin. Biz dediler seni muhsinlerden görüyoruz. İyilik yapan bir insansın. Sen muhterem bir insansın. Bizim bu halimizi anla da bizi babamıza rezil etme dediler. Fakat o dedi ki kal maazallah inne huza illa men vecedne meta'an inde. Allah'a sığınırız dedi. Başkasını almaktan. Biz ancak meta'amızı, eşyamızı kimin yanında bulduysak, kimin heybesinden bulduysak onu alırız. Sadece onu alırız. Ondan başkasını almaktan Allah'a sığınırız dediler. Dedi. İnne izen le zalimun. O zaman biz zalimlerden oluruz dedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hiç belli etmiyordu onlara vaziyeti. Ben dedi zalim olmak istemediğim için kusura bakmayın sizi alamam. Ben Bünyamin'i alacağım. Ondan başkasını alırsam ben size sordum. Sizin kanunlarınıza göre nasıldır dedim. Siz de dediniz ki bizatihi çalan kişinin kendisi o kişinin çaldığı kişinin yanında esir olur bir hizmetçi olur dediniz. Dolayısıyla ben onu yapmak zorundayım. Eğer ben Hazreti Yakub'un şeriatına, babamın, atamın, İbrahim'in şeriatına uymazsam o zaman zalim olmuş olurum. Demek istiyordu ki ben Allah'ın kanunlarına uymazsam zalim olurum. Manası buydu aslında söylediğinin. Sadece bu basit bir sözden ibaret değildi aslında. Demek istiyordu ki ben kanun neyse tatbik etmek zorundayım. Kanunu tatbik etmez de kafama göre davranacak olursam, kanun dışına çıkarsam ben ki bir azizim. Aziz bile olsam yine de zalim sınıfına girerim. Siz bana aziz diyorsunuz o zaman yarın zalim demeniz gerekecek. Bense kendime bu lafı söyletmem. Hem Allah katında azizim, hem insanlar katında azizim. O halde ben Allah katındaki değerimi de kaybetmek istemem. Ben nasıl olur da Allah'ın hükmünü bırakıp kafama göre başkasını alırım. Böyle bir şey mümkün değil dedi. O zaman işte ümitlerini kestiler ve büyükleri onlara diyecektir ki biz öyle bir iş yaptık ki hatırlayın Yusuf'u da böyle kuyuya atmıştık öldürecektiniz hatta ben size yapmayın etmeyin demiştim de kuyuya atmaya sizi razı etmiştim. Şimdi de işte başımıza bu geldi. Dün babamızdan Yusuf'u çaldık. Bugün de Bünyamin'in burada kalmasına sebep olduk. Ben dedi babamın yanına geri dönecek yüzüm yok. Gidin dedi babama söyleyin. Ya beni affeder o zaman döner gelirim. Ya Allah bir çıkış yolu gösterir o zaman döner gelirim. Ben dedi babamın yüzüne bakamam. Gidin dedi babamıza olayı anlatın böyle böyle oldu deyin. Biz başka bir şey bilmiyoruz deyin böyle böyle oldu bunu biliyoruz sadece. Biz gaybı bilmiyoruz deyin. Anlatın olayı ve babamızı ikna edin. Ben dedi babamın yanına gidecek yüzüm yok dedi. Kur'an-ı Kerim işte o büyüklerinin söylediği sözü de bize aktaracak. Fakat ben orada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenlerden olmayı nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafını senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.